Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali, 19. ayrım. Seniye de başını salladı sıcak bir gülümseyişle. Bir şeyler diyecek oldu, vazgeçti. Pervin bir eksikliği tamamlamak zorunluluğunu anımsamış gibi gülerek ekledi. Refik'le çalışmaları daha da artırıyor merakımızı. İyi bir şey çıkacak, hiç kuşkumuz yok. İşin özüne değinmeyen bu sözler uçuvermiş, Refik'le Gündüz'ün sessizliklerinin odaya bir ağırlıkla çökmesini engelleyememişti. Bu sessizliği saldırır gibi birden kalktı Fuat. ''Bana izin abi'' dedi. ''Yarın bekliyorum. Ayrıntıları da konuşur, bitiririz. O işi de.'' Herkesle birlikte Gündüz de kalktı, izin istedi o da. İyilik dileklerini yineledi. Tanıdığına sevinmişti Zühtü Bey'i. O da sevinmişti. Bekleyeceklerdi. El sıkışmalarıyla kapıyı bulmuş çıkıyorlardı ki Refik ceketini giyerek yaklaştı. Ben de çıkayım dedi. Stüdyoya uğrayacağım. Sokağa indiler. Bizim Düldül şurada dedi Fuat. Sizi bırakayım istediğiniz yere. Oldukça eski kaplumbağa modeli Volkswagen'di Düldül. Yokuşun üstündeki yan sokaktaydı. Arabanın yanında durdular. Bilmiyorum dedi Gündüz. Eve mi gitsem? Bir kararım yok. İsterseniz ben... ''Siz arkaya geçin.'' dedi Fuat. ''Refik'i de stüdyoda bırakırız. Sizi şöyle boğaza götüreyim.'' Güldü Refik. ''Öyle söyledim ben de.'' dedi. ''Stüdyoya gitmiyorum.'' Fuat da güldü. ''Anlaşıldı.'' dedi. ''Zühtü Bey'den kurtulmak için numara yapmışsınız. Hadi bebeke gidelim.'' Sevindi Gündüz. Fuat'la birlikte olmayı öyle istiyordu ki. Bu oğlan takılmasa iyiydi ya. Öne Gündüz'ü almışlardı. Yoğun trafikli yollardan geçip Etiler Sapağı'ndan Bebek'e ininceye dek Refik'le Fuat'ın konuşmalarını duymuyor gibi dalgın kaldı Gündüz. Eczaneyi artık Fuat işletecekmiş. Bir tür ortaklık oluşmuş Zühtü Bey ile Fuat arasında. Refik de pek sevinmiş görünüyordu. Fuat'ın pek de gizli kapaklı olmayan eğilimleriyle Refik'in tutucu kafası nasıl bir yakınlaşma içindeydi. Konuşmalarından daha bir çözüme varamıyordu. Pervin bilir. Telefon edip ona mı sorsam? Niye olmasın? Konuşulacak bir konu işte. Pervin de öyle çekici gelmişti ki. Ayrılırken Gündüz'ün avucuna bıraktığı sımsıcak eli, bir acıyı örter gibi gülümseyen bal rengi gözlerinin saklamaya çalıştıklarını açıklıyor gibiydi. Sonunda bu kadına yakalanacak mıyım? İstemiyor musun? Onun istediği çok mu kesin? Şimdi annesi de yok. Engel o muydu? Evi de boş. O eve mi alacak seni? İçeri bile sokmadı. Yukarıdakilere hele Zühtü Bey'e karşı öyle bir işe kalkışamaz o kadın. İstese bile. Biz de hep bu hesaplarla. Niye konuşmuyorsun abi? Aymış gibi dönüp baktı Fuat'a. Bilmem dedi. Öyle güzel ki şu görüntü. Yokuşu indikçe arabanın önü sıra eksilip azalan boğaz Marmara görüntüsünü gösterince bilincine varmıştı sanki bu güzelliğin. Gerçekten ne güzel. Sokaklara inince o da bitti. Yol boyu yalnız Fuat'la konuşan Refik'e takıldı kafası. Bu oğlan tedirginliğini saklayamıyor bana karşı. Bizi Fuat'la yalnız bırakmamak için geldi. Saffet Bey'in orada yediği naneyi nasıl temizleyecek? Pek umurundaydı. Yaptığıyla övünüyor mu desem? Evde yakınlık gösterisiyle karşılaşması üstünlüğüne inandığından. Kaçınılmaz, kapışacağız biz bu herifle. Hiç de gerek yok oysa. Gerek var. Yok. İnsanlar böyle. Bir çatışacaklar ki sınırı doğru çizsinler. Bebek'te aşiyanın altında Rümeli Sarı'na giden kıyıda sıra sıra arabaları görünce anımsamış gibi ''Şurada bir çay içeriz değil mi?'' dedi Fuat. Yanıt beklemeden yavaşlayıp ilerideki boş bir yere girdi, bağladı arabayı. Böyle kesin davranışı kendine mi, insanlara mı, güveninden geliyor bu adamın. Bir tanker geçiyordu boğazdan. Öyle yakın ki. Rumen tankeriymiş, Refik söyledi. Bayrakları da hiç tanımam. Çaylar gelince söyleşi evlilik üstüne döndü. ''Çayı çok severim.'' dedi Fuat. ''Bereket Emine de seviyor. Hem de iyi çay yapıyor. Yoksa almazdım zaten.'' Bir kahkaha attı. Refik de güldü. ''Hep sinsi sinsi gülüyor bu oğlan. Bak şu Fuat'ın gülüşüne. Gülme böyle olur işte. Bu Refik'le başım belada benim.'' ''Siz evlenip ayrılmışsınız değil mi abi?'' Soru değil de Gündüz'e yakınlığını kanıtlamaydı Fuat'ınki. Gülümsedi Gündüz. ''Atlattık, öyle bir şey.'' dedi. Fuat'ın kahkahasına Refik de katılmıştı bu kez. Demek böyle de gülüyor. Fuat başladı evlilik üstüne konuşmaya. Aslında çok güçmüş evliliğe katlanmak. Bir sürü bağ iki yana da. Emine de öyle düşünüyormuş. Önce böyle bir halt etmeyelim demişler ama olmuyormuş. Gülüyordu. Niye olmadığını açık açık söylemiyordu da. Bağladı sonunda. Bitirme sınavına girecekmiş Emine. Bakalım dedi. Emo şu sınavı versin bir. Düşüncesi değişmezse evleniriz. Siz öyle bir şeye kalkışmazsınız artık değil mi abi? Bu işi hiç yapmayan eşek iki kez yapan eşi ol eşek derler bizim orada. Kahkahayı bastılar. Az konuşan Refik daha da az konuşuyor bugün. Konuşacak da bir şey yok ki. Eczanenin durumuna geçti Fuat bir ara. Eczacılar bir kavga yürütüyormuş ki Zühtü Bey gibi birilerinin de önemli yeri varmış bu haklı kavgada. Namuslu eczacılar, Eczane Sahipleri Derneği işte bunun da bitti sözü. Patinaj yapıyor. Dalıp gitmişti gündüz. Yandaki arabalara, boğazdan geçen gemilere, suya dalıp balık kapan bir martıya, karşı kıyıya, tepelere. Bulutlar toplanıyor gene. Beylerbeyinden Çengelköy'e gelirken bir gün Feriha, örgütlenmeden olmaz mı? Arabaya döndü yavaşça, Fuat'tı. Sinemadaki örgütlenmeden açmışlardı. Peki, sendikaya güvenmiyorsun da neye güveniyorsun? Fuat'ın sorusuna ne diyeceğini bilmeden baka kalmış gibiydi Refik. Güveneceğim de ne olacak, dedi yavaşça. Ben filmimi yapmaya bakarım. Bizim çalışma koşulları böyle. Bazı günlerce çalışıyoruz stüdyoda, paramızı da alıyoruz ama. Setlerde desen, zaten çoğu. İyi para alıyorlar, sürekli iş değil ki. 3-5 hafta burada, orada. Filan falan yani. Bizimkilerin aldığı haftalığı kimse almaz başka yerde. 2000-3000 alan var haftada. Yani pek şey değil. Bunları söylerken gözlerini üstüne dikmiş Fuat'ın bakışlarını daha da fazla diretememiş gibi durdu. Bir suskunluk gezindi ara yerde fakat gülümsedi gene. Sen de Zühtü Bey gibisin Refikciğim dedi. Sizin alanı pek bilmiyorum ya soruna doğru yaklaşmıyorsun gibi geliyor bana. Filmini yapmaya bak gene ama çevrene de bir bak. Sinema emekçilerinin örgütlenmesi tek ücret sorunu da değildir. Çok daha geniş boyutları olması gerek. Değil mi Gündüz abi? Şaşırdı Gündüz. Öyle sevinmişti ki tam sevinemeden kalmıştı. Oğlanı öğütlemiş gibi. Refik bozuldu. Belli etmemeye çalışıyor. Bana sorma dedi gülümseyerek. Biz Refik'le anlaşamıyoruz pek. Kızardı Refik. Gülmeye çalıştı. Yok canım dedi kekeler gibi. Bir sürü anlaştığımız şey var. Kızarması da büyüdü gülümsemesiyle. Ama bu konular başka dedi. Bir sıkıntı doldu Gündüz'ün içine. Yersiz bir tartışmaya mı gireceğiz şimdi? Bu konular başkaymış. Herifin yasak bölgesi. İnsanların yasak bölgelerini aşmaktan güç ne var yeryüzünde? Midye gibisin diyor Nazım. Kapalı. Aç ulan kafanı. Bebeke dönelim mi? Dedi Fuat. Kararıyor. İki tek atarız. Emineler de gelecekti. Fuat'ın kesmesine sevindi Gündüz. Çok akıllı oğlan bu. Zamanlamasını öyle iyi biliyor ki. Diyalektik zamanlama demektir. Vakitsiz öten horoza ne diyorsun? Vakitsiz öttüğünü söyleyen kim? Gerçekten vakitsiz mi? Bakarsın gece yarısı öter. Sabaha daha biraz var. Uykularını bozuyor, uykularını kaçırıyor. Horul horul uyuyanların. Öt, çilli horozum, öt. Arabada konuşmadılar. Bebek de kıyıda, denizüstü Amerikan barlı bir yere gittiklerinde ortalık iyice kararmıştı. Bir sürü tanıdık karşıladı Fuat'ı. Refik'in de tanıdığı çıktı bir iki. Kucaklaşıp el sıkışmalar, takılmaların kıyısında yapayalnız kaldı kalıyordu ki Gündüz, Fuat dönüp koluna girdi hemen. Gel abi şöyle oturalım, dedi. Amerikan bara yakın bir masaya çekti. Birileriyle tanıştırdı, el sıkışmalar filan. Yöre öyle yeniydi ki Gündüz için daha kişilerin ayrıntılarına giremiyordu. Bir güzel kıza takıldı gözleri, sarışın, mavi gözlü. Çekingenlikle başka yöne döndü yavaşça. Kah kah kih kih bir sürü anasının gözü herif. Dillerine düşmeyelim. Herkes kendi havasında oğlum. Bu da Emine kızımız olmasın. Çıtı pıtı bir kız çıktı bir yerlerden. Gülerek yaklaştı. Hani gelmeyeceğim demiştin dedi Fuat'a. Doğru kestirmişiz demek. Emine Fuat'ın yanıtlamadan alaylı gülüp kalmasına kızmış gibi. Refik'e dönüyordu ki Gündüz abiyi tanımış mıydın dedi Fuat. Sevindim dedi Emine. Döndü gülerek uzattı elini. Bir şiiriniz çıkıyormuş bu ay. Çocuklar söylediler. Çok güzelmiş. Şaşırmıştı. Hemen bir şey bulup söyleyemedi Gündüz. Başını salladı gülmeye çalışarak. Emine de pek durmamıştı. Dönüp Amerikan bardaki bir oğlanın yanına gitti. Masaya dolanlarla her kafadan bir ses ortak başlayan söyleşi biraz sonra ikili konuşmalara dönüşmüştü. Akademili mimarmış biri. Gazeteci, iktisatçı, asistan. Rakısını yudumlayıp ilginç bulduğu sözlere kulak veriyordu Gündüz. Çevreyi denetliyor gibi. at yarışlarından felsefe konularına öyle de çeşitli ki. Bir ara Amerikan barakaydı gözü, Refik'le Emine'yi gülüşmeli, yakın, sıcak bir söyleşte görünce şaşırdı. Bu oğlan ne vakit geçti oraya? Ne konuşuyorlar böyle? Fuat'a baktı, o da dalmış. Ülkenin sosyoekonomik yapısı ile estetik arasında bağ filan. Gözünü aç oğlum, senin estetik bağına giriyorlar. Utan be. Üzüntü duydu içinde. Niye böyleyim ben? Bu çocuklar yanında öyle kirli buldu ki kendini. Kadın üstüne duygularım ilkel. Kurtulamıyorum da. Düşüncelerimle doğru bulduğum şeyler somutta yalan olup kalıyor demek. Ama bu kızlarda biraz... Bizdeki felsefenin kısırlığından söz eden dalgın bakışlı adam, bir türlü basıma girmeyen son çevirisinden söz ediyor. Olmaz ki yani diyor. Koca ülke çöl bir bakıma. Ne oluyor ne bitiyor dünyada haberimiz yok. En aydınımız bile bakıyorsun. Yalan mı? Yo, yalan olur mu? Türkiye bütün bu doğrularla yaşayıp gidiyor işte. Bu çölde de işte böyle çeneyi verip konuşa konuşa yaşıyor insanlar. İçkiyi çok mu kaçırdık? Uyku öyle bastırdı ki. Refik'le o kız neydi? Emine miydi? Amerikan barda onların da mı uykuları geldi? Gitmişler. Salonda da yoklar işte. Biz daha oturacak mıyız Fuat kardeşim? Ülkenin estetik bağları. Kalktıklarında kimse kalmamış gibiydi. Fuat araba kullanacak durumda değildi. Bir taksiye bindiler. Sizi bırakırız deyip Gündüz'ü de almışlardı. Kimse konuşmamıştı yol boyu. Önde Gündüz'ün yanındaki dalgın felsefeci Nişantaşı'nda indi. Elmadağ'da Gündüz inerken Fuat uyukluyordu. Gazeteciyle mimar da ayrımına bile varmadılar. Gündüz'ün iyi geceler dileğini şoför yanıtladı. Gecenin ortasında karartılı sokakta yürürken öylesine bir yalnızlık çökmüştü ki içine. Evde bir kadın beklemeliydi kurtulabilmesi için. Madam var ya, o bile beklemiyor. Emine mi bekleyecekti? O kimseyi beklemez. Fuat'a acıma duydu. Niye? Acıma değil, kızgınlık. Niyesi var mı? Böyle kızlarla evlenmeye kalktın mı sonunda ya komiser Atıl'a ya komiser kafalı Refik'e? Nasıl sinsi puşt o Refik? Nereden biliyorsun Emine ile Refik'in? Bilmesi var mı be? Pislik. Sen de oğlum. Bırak elin orası burasıyla uğraşmayı. Bıraktık. Bakıyorsun oğlan iyi, has, aklı başında. Bir de bakıyorsun gidip çirkef bir karıya. Çirkef herife bulaşan aklı başında kadın yok mu? Aklı başında kadın mı? Vardır. Ne bileyim ben. Ters işte. Aradığını buldu sanıyor insanlar. Ayvayı yiyor. Habire aramakla geçiyor yaşam. Asıl yapılması gerekeni yasaklamışlar. Ondan bunlar. Yasaklayamadıkları daha bir sürü şey var. Eve gelince bir de ağrı oturdu başına. Bütün geceyi uyur uyanık baş ağrıları arasında geçirdi. Sabah güç kalktı. Gazeteye geldiğinde, "Dün akşam iyiymişsiniz abi," diye karşıladı Nihat. Gülümseyerek yanıtladı sadece. Sormadı bile nereden duyduğunu. Durgunluğunu görünce üstelemedi o da. Öğleden sonra sordu bir ara. "Yo, hasta filan değilim. Bir iş var bitmedi. Ona sıkılıyorum biraz." Ne işi olduğunu da sormadı Nihat. Çok ince bu oğlan. Akşam birlikte olma önerisini çevirip doğru eve geldi. Hemen kapanıp çalışmaya başladı. Artık iyice içindeydi anlattıklarının. Olaylar kendiliğinden gelişiyordu sanki. Bu çalışma akışına öylesine kapılmıştı ki, ertesi günü adamın çekine çekine gelip de söylese mi söylemese mi bir tedirginlikten sonra verdiği haber bile hızını kesmemişti. Sivil bir bey gelip sormuş Gündüz'ü, "Burada mı oturuyor?" diye. Madam, "He," demişse, "Sakın söyleyemeyeceksin," demiş kendisine. "Ka, sen siyah çitçitsin." Ne diyeceğini bilemeden kaldı Gündüz. Gülmeye vurdu. "Yok canım," dedi. "Görüyorsunuz yazarım. Hükümet sevmez yazarları." Pek ürkmüşe benzemiyor adam. Adamın siyasi polis olduğunu anlamış. Kartı da varmış. "Benim pederim de siyasetçiydi," dedi adam. "Ramgavardandı. Kuyumcu Harutyan. Polisler arardı bizi." Polisin 3 gün önce aradığını öğrenince adamın 1-2 gündür merdivenlerde görünce niye odasına giriverdiğini anladı. Düşündü, taşındı demek madamcık. Belki de akıl danıştı yakınlarına. Nasıl olsa gelip arayacaklardı. Geç bile kaldılar. Hele adamın böyle yumuşak karşılayışı da ayrı bir mutluluk. Biraz tanıyordu. Ermenileri. Ramgavar meşrutiyette filan kurulmuş liberal demokrat bir Ermeni örgütü. Şimdi kaldı mı? Taşnak Hınçak asıl büyükleri. Dışarılarda bıçaklarını bileyip duruyor olmalılar. Madamın yumuşaklığı demek ki kapalı çarşıda kuyumcu pederi Harutyan Efendi'den geliyor. Daha da korkması gerekmez miydi? Takıldığı bu sorunun yanıtı birkaç gün sonra çıktı. Madame bir sabah kaynattığı sütü masaya koyunca döndü gülümseyerek. ''Sen Yetvart Jansson tanırsın.'' dedi. ''Matbaacıdır, sizdendir o da.'' Sevinç doldu Gündüz'ün içine. ''Tanımam mı?'' dedi. ''Fransa'da şimdi.'' ''He, Fransa'dadır. Mektubu gelir. Teyzemin torunudur.'' ''Hah, şimdi oldum adam.'' Yetvart Jansson'la Ankara cezaevinde birlikte yatmışlardı yıllarca. Dünya tatlısı bir matbaa ustasıydı. Demek akrabayız madamla. Daha ne korkacağım. Senaryoyu da bu hafta bitiririm artık. Sonraki haftanın ortasında bitti senaryo. Bittiği gün Pervin'i aramayı aklına koymuştu. Öğlende gazeteye gittiğinde Pervin'in notunu verdiler. Telefon etmiş, aradığımı söylersiniz demiş. O da senaryoyu bekledi demek. Hemen aradı. Telefondaki sesinde çekingenlik vardı Pervin'in. Uygun bir zamanda buluşsak diyordu. Bu akşamdan uygun mu olur? Akşam gazeteden fırlayıp Galatasaray'a çıktı. Saffet Bey yoktu. Senaryoyu oradaki işletmeciye bırakıp Taksim'e yürüdü. Taksim'deki sinemanın önüne vardığında bekler buldu Pervin'i. Soğuktu iyiden iyiye. Kar gelecek havası. Gri bir manto giymişti Pervin. Gülümseyerek uzanıp elini sıktı. Üşütmüşüm dedi. Ateşim de var biraz. Sizi de rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Düş kırıklığı başlamıştı Gündüz için. Çok kalmaz bu. Oysa neler kurmuştu. Bir lokantaya gitmeye de yanaşmadı Pervin. Sonunda sıra Selvire yürürken yol üstü çukurdaki bir muhallebiciye girip oturdular. Bu kız niye aradı beni? Öğreneceğiz. Gülerek bakıyordu Pervin. Nasıl gidiyor Refik'le? Dedi. Bilmem, dedi Gündüz. Pek iyi gitmiyor. Bugün senaryoyu bıraktım yazıhaneye. Bitti mi? Bitti. Bu muydu öğrenmek istediği bu kızın? Bu değilmiş. Size birini soracağım, dedi Pervin. Sizinle birlikteymiş denildiğine göre. Sorduğu oğlanı güçlükle anımsadı. İzmirliydi. Bir ara gelip gitmişti cezaevine. Pek tanımıyordu. Takipsizlik kararı almıştı. İzmirliler tanır. Kız kardeşi Pervinlerin örgütüne girmiş, pek de atakmış. Kuşkulandılar demek. Araştırıyorlar. Ben tanısam ne olacak? Bu kadının gözlerinde başka bir şey var. Kaçırıyor. Başka, dedi Gündüz alaylı gülümseyerek. Pervin de gülümsedi. Başka, dedi, paranız varsa yardım topluyoruz bir de grevdeki işçi aileler için. Sevindi Gündüz, üzüldü de cebinde gönlünce yapacağı yardım parası kalmamıştı. Sevinerek, dedi hemen, senaryodan para alacağım biliyorsun. Cüzdanını çıkardı. Bütün param bu. 400 lirası vardı. 200'ünü koydu masaya. Bunları vereyim şimdilik, dedi. Pervin 100 lirayı aldı. Bu yeter, dedi. Daha ay sonuna var. Sizi de parasız bırakmayalım. Hemen çıkardığı makbuzu doldurup uzattı. Bu da bitmişti. Gözlerini gene kaçırıyor bu kadın. Neyi saklamak istiyorsun? Kalksak mı? Dedi Pervin. Kalktılar. Emine'yi, Refik'i sorsam mı? Soramadı bir türlü. Taksim'in yoğun akşam trafiğini kollayarak hemen de hiç konuşmadan bulvarın başına geldiler. Karşıya geçtiler aynı suskunlukla. Ayrılsam mı? Pervin de bir şey demiyordu. O da bu akşamın böyle bitmesini istemiyor da başka şeyi de beceremiyor mu? Niye? Talimhaneden geçip Feridiye'ye doğru yürüyorlardı ki Pervin dönüp baktı durdu. Sizi yordum buralara, dedi. Sağ olun, izin isteyeyim. Gündüz de duralamıştı. Gidiyor musunuz? Dedi. Öyle sevinmiştim ki bu gece birlikte olacağız diye. Ben de, dedi Pervin. Ben de isterdim. Pek iyi değilim, bağışlayın. Elini uzattı. Soğuktu eli. Hiç de ateşi var gibi değil. Başka bir şey var bu kızda. Annesinin ölümü mü? Bitmedi mi o? Pervin uzaklaşırken arkasından baktı bir süre. Dönüp yalnızlığıyla burun buruna gelince şaşaklayıp kaldı. Niye bıraktım? Bırakmayıp da ne yapacaktım? Hadi koş peşinden. Yarın ararım. Nasıl oldunuz filan diye. Ertesi gün aradı. Kalın bir erkek sesi. Laboratuvarda olduğunu, çıkmayacağını, daha sonra aramasını söyledi. Daha sonra da meşguldü telefonu. Bu kadar sürekli telefona gitmesi mi ilgisini çekmişti Nihat'ın? Pervin ablayı arıyorsunuz, dedi. Ha evet, dedi Gündüz. Önemsemez görünerek. Bir arkadaşın röntgen işi var da. Yarı alaylı bir gülümsemeyle baktı Nihat. Hiç de yapmaz böyle şey. Röntgen mi? Dedi. Bocaladı bocalayacak açıklama yollarını aradı Gündüz. Oysa yalana ne gerek vardı? Nihat'ın alaylı gözleri başka şeyler söylüyor oğlum. Toparlandı. Ne oldu da? Dedi. Aynı kaygısız görünümle. Pervin ablanın röntgen işi dediniz de, dedimse, bu oğlan hiç bu kadar yılışık olmadıydı. Söylesene Adanalı ayı, gündüzün gözlerini dikip suskun baktığını görünce, hiç abi, dedi Nihat gülerek, ben de yeni öğrendim, dedikodu işte. Bizim Sabri var, felsefe sonda, yakışıklı bir oğlan, onunlaymış. Ne yapalım? Yüreği hiç öyle demedi, soğuk bir şeyler gezindi birden. Nihat aynı kollayıcı tavrıyla tamamladı öyküyü. Oğlan felsefeye bu yıl gelen Nahide diye bir kızla başlayınca, Pervin röntgen dendi mi güleceksin. Öyle değil. Bilmem nerede pencereden görüp yakalamış bunları. Pervin röntgenci ya, bizim her geleleri bilirsin abi. İzmirli mi? Neden, nasıl deyivermişti? Nihat şaşkın gülümsedi. Kız mı? Dedi İzmirli. Nereden bildiniz abi? Öyle geldi aklıma, dedi Gündüz. Bir abisi var. Ha, dedi Nihat. Eskilerdenmiş. Tanıyorsunuz. Duraladı Gündüz. Ağzında bir tatsızlık vardı. Vallahi ben pek kimseyi tanımam oğlum, dedi. İşimize bakalım. 19. ayrımın sonu. Sayfa 191. Devamı 20. ayrımda.